Ayrım 30, sayfa 394. At, Bowers dosyaları 3. Stephen James. 81. bölüm. Dispatch ofisinden çıktıktan 3 dakika sonra Cheyenne'in Satürn'ün yanındaydım. O da bana dikiz aynasında asılı duran Assisi'li Aziz Francesco'nun maskotunu uzatıyordu. "Bu ne için?" diye sordum. "Aziz Francis, Denver Başpiskoposu'nun koruyucu meleğidir," diye açıkladı. "Ayrıca geçen sene onun aynı zamanda yalnız ölenlerin de koruyucu meleği olduğunu öğrendim. Bence en kötü ölüm biçimi bu, o yüzden ben de bunu... İşte sonuçta bana yaptığım işi neden yaptığımı hatırlatıyor. Kimsenin yalnız ölmesi gerekmez." Bir an durdu ve önceki gün Reyhan saksısı ile ilgili olarak okuduğum Keats şiirinden alıntı yaptı. "Na tamam götürecek yanında sadece yalnızlığını. Dün bunu okuduğunda bu maskotu düşündüm ama vermeyi sürekli unuttum." "Bunu alamam. Bu..." "Lütfen, düşündüm de eğer baskın davasında bu da yanında olsaydı zararı olmazdı. Bilmiyorum, sadece bir hatıra. Almanı istiyorum. Yenisini bulmak benim için oldukça kolay." Dün Katolik okuluna gittiğinden söz etmişti. Şimdi inancına sandığımdan daha bağlı olduğunu görüyordum. Şaşkınlığımı fark etmiş olacak ki. "Ne oldu?" diye sordu. "Sadece biraz bu kadar dinine bağlı olduğunu bilmiyordum." "Sınıflandırmak zor, hatırlasana." "Doğru. Röliklere inanmazdım, azizlere dua etmeye ya da iyi şans muskalarına. Fakat bu jest benim için çok anlamlıydı." "Teşekkür ederim." Maskotu cebime attım. Bir süre sonra, "Öyleyse," dedi, "Kelsey Nash'in yanına uğrayacağım, bakalım nasılmış. Oradan da belki Bryant'ın peşindeki memurlardan son durum nedir öğrenirim." Cheyenne'e olan duygularımın an itibariyle gitgide güçlenip derinleştiğini fark ettim ve davanın stresinin ona duyduğum hislerine oranda etkilediğini merak etmeye başladım. Belki de kalbim onun için böyle hızlı çarpıyordu. Çünkü onun sunduğu bir şeye ihtiyacım vardı. Rahatlık, güç, yakınlık, muhtemelen üçü birden. "Tessa'nın cep telefonu yanımda olacak," dedim. "Gelişmelerden haberdar et beni, olur mu?" "Seni sabah ararım." Ona numarayı verdim ve telefonuna kaydetti. Söyleyecek bir şeyleri daha varmış gibiydi. Onu bir koltuk değneği gibi kullandığım ihtimalinin var olduğunu düşünmekten nefret ediyordum. Ama durumun bu olduğu hissini atamıyordum içimden. "Gitmeliyim," dedim aceleyle. "Tabii." Ardından konuşmanın daha kişisel bir hal almasına mahal vermeden çabucak "hoşça kal" diyerek arabama doğru ilerledim. Arkama bakmadım. Çünkü beni izliyor olabileceğinden çekindim. Bir tarafım öyle olmasını umut ederken diğer tarafım bakmıyor olmasının ikimiz için de daha iyi olabileceği yönünde oy kullanıyordu. Tessa 15 Kasım tarihli yazıya kadar gelmişti. Annesi Minnesota Üniversitesi'nde ikinci yılını okuyordu ve hamile kalmasına 2 ay vardı ve halen Brad'le görüşüyordu. Tessa onun babası olup olmadığını bilmiyordu ama bu ihtimal gittikçe kuvvetleniyordu. Ne zaman adını okusa babasının yokluğu her aklına gelişinde patlak veren o eski öfke, acı ve kalp kırıklığı hislerinin karışımı duygu bombardımanı başlıyordu içinde. Okumaya devam etti 29 Kasım. Yo. Bugün bana öteki kızdan hoşlandığını söyledi. Artık benimle o kadar ilgilenmiyormuş. O kadar ilgilenmiyormuş. 6 aydır çıkıyoruz, hem neden başkasından hoşlandığını söyledi ki? Neden sadece bunun bittiğini söylemedi, ondan söz etmesi mi gerekiyordu? Yazı öylece bitivermişti ama annesi sonraki 10-12 yazısında ayrılıkla ilgili hissettiklerini anlatmıştı ve Tessa onun da bir ayrılıktan sonra hemen hemen kendi yaptığı şeylerin aynılarını yaptığını görmüştü. Atıp tutmuş, ağlamış, zaten onu en başından beri hiç sevmediğini düşünmüş, sonrasında çabucak başkasını bulmuş ve ona fena halde çarpılmıştı. Annesine de 20 Kasım tarihinde olan buydu. Bu çocuğun adı Paul'dü. Tessa içinde korku ve beklentinin hafifçe çalkalandığını hissetti, daha fazla bekleyemiyordu. Öğrenmesi gerekliydi. Sayfaları taradı, sonraki birkaç haftayı hızla geçiverdi. Ocak ayına geldi. Annesi Paul'la ayrılmıştı ama birkaç kez birlikte olmuşlardı. O halde hakkında yazdığı başka kimse yok ise... Ardından Şubat, Mart. Annesi rahatsızlanmaya başlamıştı. Sık sık midesi bulanıyordu. Evet, o olmalıydı. Nisan. Geçen birkaç ay regl olmamıştı, sınavlara hazır değildi. Yalnızca tatilin gelmesini ve yaz için bir iş bulabilmeyi istiyordu. Eğer başkası olduysa, başkasıyla yattıysa söylerdi. Ardından 5 Mayıs'ta yazdığı yazıyı okudu ve dünya altüst oldu sevgili Günlük. Bu sabah hamile olduğumu anladım, Paul'den. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğum olamaz benim, bu olamaz. Bu hayatımın en kötü günü. Ve Tessa öylece kala kalmıştı. Bu yaşta bir kız için yalnız bir anne olacağını öğrenmek zor olmalıydı. Kesinlikle, Tessa bunu biliyordu. Fakat yine de bu sözler bıçak gibi saplanmıştı kalbine. Bu hayatımın en kötü günü. Boğazı öyle düğümlenmişti ki nefes alamadı. Sayfayı çevirirken parmakları titriyordu. Ancak bir sonraki yazı annesi tarafından yazılmamıştı. Onun yerine sayfaya el yazısıyla yazılmış bir mektup yapıştırılmıştı. Paul'dan gelen bir mektup. 82. Bölüm. Christie, işlerin bu dereceye gelmesi yüzünden özür dilerim. Ama lütfen bunu yapma. Ben babasıyım. İstediğin her şeyi yaparım. Hastane masraflarını karşılar, bebeğe bakmana yardım ederim. Evlat edinecek birilerini bulurum. Ama lütfen bunu yapma. Benim hakkımda ne düşünürsen düşün. Tamam, geri zekalının tekiyim, başarısızım. Ama burada bari bir şeyleri doğru yapmama izin ver. Bırak yardım edeyim. İyi tek bir şey yapayım. Lütfen bebeğimizi aldırma. Paul. Mektubu 2-3 kez inceledi. Tüm hayatı boyunca babasından nefret etmiş, kendisiyle hiçbir alakasının olmasını istemediğini düşünmüştü. Mektuptan derinden etkilenmesinin yanı sıra biyolojik babasının, yani gerçek babasının, yaşamının bir parçası olma isteği karşısında şok olmuştu. Adı Paul, babamın adı Paul ve seni büyütmeye yardım etmek istemiş. Fakat ardından sözcüklerin daha aşikar ve derin etkileri belirmeye başladı. Lütfen bunu yapma diye yazmış, ben babasıyım. İstediğin her şeyi yaparım. Hastane masraflarını karşılar, bebeğe bakmana yardım ederim. Evlat edinecek birilerini bulurum ama lütfen bunu yapma. Hayır diye fısıldadı, hayır, bebeğimizi aldırma. Gerçek tokat gibi çarptı yüzüne, sert ve acımasız. Tüm gezegende herkesten çok sevip güvendiği tek kişi, annesi onu aldırmak istemiş. Ve hep nefret ettiği babası ise hayatını kurtarmak için yalvarmış. 83. Bölüm. Tessa'nın annesi ve babasıyla ilgili inandığı her şey, ama her şey yalanmış. Yalan, yalan. Evin giriş kapısı paldır küldür açıldı ve Tessa Patrick'in sesini duydu. Hey millet, hoşça kalın demeye geldim. Bunu biliyordu, biliyor olmalıydı. Parmağını olduğu yeri kaybetmemek için sayfaların arasına koyarak günlüğü kapatıp yıldırım gibi aşağıya salona indi. Patrick kapıda duruyordu. Söyle bakalım kuzgun, günlük... Bununla ilgili ne biliyorsun derken günlüğü havaya kaldırdı. Ne demek istiyorsun? Martha mutfaktan çıktı. Söyle, bana yalan söyleme dedi Tessa ona. Okudun mu bunu? Söyledim ya, okumadım, neler oluyor? Bunu biliyor muydun? Paul'dan gelen mektubu gösterdi. Babamdan, gerçek babamdan gelen bir mektup. Ve anneme diyor ki yaptırma diyor. Yapmasını istemediğini... Sesi değişti, cümlesini bitiremedi. Patrick sayfaya baktı ama cevap vermedi. Biliyor muydun? Dur dedi nazikçe, bir bakayım. Günlüğü elinden yavaş çalırken Martha da onlara doğru birkaç adım daha attı. Patrick mektubu okuduğu sırada sanki her şey donmuş gibiydi. Birkaç dakika sonra günlüğü kapatıp Tessa'ya geri verdi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiç şaşırmadım. Annenin seni ne kadar çok sevdiğini unutma. Hadi ya, gerçekten mi? Sanırım o yüzden beni aldırmak istemiş, o kadar çok seviyormuş ki. Dinle beni, seni gerçekten seviyordu, bunu biliyorsun, yanlış bir sonuca varmak mı? Hamile olduğunu öğrendiği günün hayatının en kötü günü olduğunu yazmış. Bunun nesini yanlış yorumlayabilirim, beni istememiş. Seni istedi. Patrick omuzlarına uzandı ama Tessa geri çekildi. O sevgi dolu bir kadındı, özen gösteren. Hayır. Ama o da insandı. Kes şunu. Senin ve benim olduğumuz kadar insan. Ayrıca kes dedim, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. İşe yaramayacak. Tessa, Patrick'in sesi sertleşmişti. Fakat Tessa bunun kızgınlıktan kaynaklanmadığını anlayabiliyordu. Üzgün olduğunu biliyorum ama bir dakika durup dinler misin? Lütfen. Seni doğurduğuna hiç pişman olmadı. Bir keresinde bana senin onun başına gelen en güzel şey olduğunu söylemişti. Bunu ölmeden önce söylemişti. 3 Haziran Patrick dedi. İçinde bir şeylerin parçalandığını hissediyordu. Paul bu mektubu 3 Haziran'da yazmış. Doğum günüm ne zaman biliyorsun değil mi? Hesap et. Bu mektubu yazdığında annem 20 haftalıkmış. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Tessa lütfen yapma. Kalbim çarpıyor, beynim çalışıyordu, acıyı hissedebiliyordum. Müzikle sakinleşebiliyor, duygu değişikliklerinin farkına varıyordum. Duyduğu derin üzüntünün sesine yansıdığını fark edebiliyordu ama bunu önemsemedi. Artık hiçbir şeyi daha fazla saklamak istemiyordu. Dünyaya getirilsem yaşayabilirmişim ama... Tessa, geç dönem kürtajını nasıl yaptıklarını biliyor musun? Belki bir D&E, belki bunu yaptırabilirdi kurtulmak için. Uterus'tan içeriye bir pens sokup vücudun bir parçasını... Şşş dedi Martha, kopartıyorlar. Patrick başını sallayarak çıkıştı. Tessa, parça parça ayırıyorlar, sonra kafayı ezip parçaları vakumluyorlar veya bir D&X. Tam buraya tıbbi makası batırıyorlar. Tessa kafasına titreyen parmağını bastırmıştı. İşte tam buradan bir delik açacaklar ve içine... Martha elleriyle yavaşça Tessa'nın omuzlarına dokunarak böyle şeyleri düşünme dedi. Sonra beyni emdikten sonra kafatası çöküyor ve en sonunda başı dönüyor, kendini fiziksel olarak kötü hissediyordu. Sözcükler ağzından çıkmadı, çıkamadı. Patrick ona sarıldı ve bu kez Tessa pes etti. Sonra Martha'nın da sarıldığını hissetti. O kırılgan elleri omuzlarına sarmalanmıştı. Orada oldukları için memnundu. Ama memnun olduğu tek şeydi bu. Tessa yüzünü üvey babasının göğsüne yasladı, sarsıla sarsıla ağladı. 84. Bölüm. Tessa'yı rahatlatmaya çalıştım ama ne söylemem gerektiğini hiç bilmiyordum. Bu yüzden sadece ona sarılıp onu sevdiğimi söylemekle yetinirken yardım etmek için yapabileceğim herhangi bir şey olup olmadığını düşündüm. Dakikalar geçti. Annem Tessa'ya bir paket mendil getirdi ve bir süre sonra nefesini yeniden kontrol edebilir hale gelmişti. En sonunda yüzünü göğsümden kaldırıp bir avuç dolusu mendille silip yumuşak bir ses tonuyla ''Hiç okumasaydım keşke günlüğü, keşke'' dedi. ''Çok üzgünüm Tessa, seni bu kadar üzeceğini bilseydim hiç vermezdim, inan bana.'' İçini çekip ''Yalnız kalmak istiyorum'' dedi, odasına çıktı. Çarpar diye düşündüğüm kapıyı yavaşça çekti. Öyle yavaş kapanmıştı ki kapı, içimi bir korku kapladı. Ne yapmam gerektiğini kestiremiyordum. Ona biraz zaman mı tanımalıydım, yoksa odasına gidip söyleyebileceğim bir şeyler olup olmadığını mı görmeliydim? Geçmişte bu gibi durumlarla başa çıkma yöntemi olarak kendini jiletlemeyi denemişti. Her ne kadar bunlar artık geride kalmışsa da onun için endişeleniyordum ve burada hiçbir şey yapmadan öylece dikildiğim fikri sinirimi bozuyordu. Yukarı çıkıp kapısını çaldım yavaşça. ''Beni yalnız bırak.'' Yeniden ağladığı anlaşılıyordu. Annem de yanıma gelmek için merdivenlerden çıkıyordu. ''Lütfen Tessa'' dedim. ''Sadece yalnız kalmak istiyorum, bırak beni.'' Kapı koluna uzandım, kilitliydi. ''Hadi ama aç kapıyı.'' ''İyiyim ben, sadece kendimle baş başa olmak istiyorum.'' Orada durmuş, bu işi nasıl çözerim diye düşünürken annem yaklaşıp fısıltıyla ''Biraz zamana ihtiyacı var Patrick, kendi haline bırak biraz, kendi istediğinde çıkar.'' dedi. ''Nereden biliyorsun?'' diye sordum. Tessa duymasın diye sesimi alçaltarak ''Belki ben...'' ''Anneni dinle.'' diye seslendi Tessa içeriden. Gözlerimi kırpıştırdım. Martha nazik fakat bilgiç bir tavırla kaşını kaldırdı. ''Duydun mu beni?'' diye sordu Tessa. ''Evet.'' Annem anlayışlı bir tavırla koluma vurdu ve aşağı inmek için döndü. ''Ben aşağıda bekliyorum o zaman.'' dedim Tessa'ya kapının arkasından. ''Mutfakta. Sen gitmeme hazır olana kadar evden ayrılmayacağım, tamam mı?'' Cevap yok. Kısa bir süre koridorda durup olanları düşünüyordum ki duvarın gerisinden Tessa'nın seslendiğini duydum. ''Öyle pusuda bekleme. Nihayet ben de aşağıya inip anneme katıldım. Saatime baktım. Evde test sayla kalıp bu sorunu çözmeyi istiyordum. Fakat aynı zamanda uçağa da yetişmem gerekliydi. 20 dakika içinde çıkamazsam uçağı kaçırabilirdim. Ama artık önceliğim bu değildi. Önceki gece Çayen'e Tessa'nın benim dünyam olduğunu söylemiştim. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğunu anlıyordum. Gerekirse burada kalacaktım. Mahkemeye gidemesem de kalacaktım. Diğer taraftan kendimi de biraz suçlu ve çelişki içinde hissetmiyor değildim. Paul ve mektubundan haberdar olmasam da Christie ile çıkıyorken bir keresinde bana çocuğu aldırma fikrinden söz etmişti. 85. Bölüm. Bana olanları anlattığımda Christie ile yaklaşık 4 aydır çıkıyorduk. İkimiz de 30'lu yaşlarda bekar insanlardık ve ilişkimiz ciddiye gidiyordu. Böylece sonunda eteğimizdeki taşları dökmeye ve geçmişlerimizde karşımızdakini rahatsız edip uzun süreli bir ilişkiden soğutacak herhangi bir şey olup olmadığını görmeye karar verdik. Bu sırları Adirondacks'ta uzun bir yürüyüş esnasında Eylül ayında yağışsız ve soğuk bir pazar günü öğleden sonra paylaşmaya karar verdik. Kaybettiğim yolu bulacağım diye yarım saat boyunca çalılıkların arasından onu da peşimden sürüklemeden önce hayatlarımızın gittikçe kişiselleşen detaylarını anlatarak birkaç saat boyunca yürümüştük. En sonunda kendime o kadar sinirlenmiştim ki bir kütüğü tekmelemiş ve "tamam bak yeni bir tane daha, bazen sabırsız olabiliyorum" demiştim.
Gerçekten mi?
Evet. Ayağımla yolu tıkayan bir dal parçasını ittirdim. Hızla. Kırılan bir parçası Christie'ye doğru uçtu. Ama neyse ki yeterince geriden geliyordu da yüzüne çarpmadı.
Ve aksi.
Ha. Ses tonundan bu söylediğinin ne anlam ifade ettiğini çıkaramamıştım. Buna dikkat etmem gerekecek o zaman. Sonra çok zaman önce kullanılmışa benzer patikamsı bir yol bularak bunun istediğimiz yöne gidiyor olabileceğini fark etmiş ve denemeye karar vermiştim. Yürürken ona Wisconsin'de bir yem dükkanı olan ve zamanını daha işe yarar bir şeylerle uğraşmak yerine göl balıkçılığı yaparak geçiren ağabeyimle yıllardır yaşadığımız problemlerden, pek iyi anlaşamadığımızdan söz ettim. "Eh," dedi, yola devrilmiş bir ağacın üstüne çıkarak, "en azından sen peşin hükümlü değilsin. Ender erdemlerimden biri." Sonra kendimi işime gereğinden fazlaca kaptırdığımı itiraf ettim. Zaman zaman, arada bir. Ondan sonra biraz utanç verici olsa da hiçbir bekar erkeğin karşı koyamayacağı bazı cazip çağrılarla nasıl uğraştığımdan söz ettim. Sessizce dinledi. Birkaç soru sordu. Fakat büyük bir sürprizle karşılaşmış gibi davranmadı. Ardından o da para konusunda pek de başarılı olamadığından ve neredeyse 20 bin dolarlık bir kredi kartı borcu olduğundan, ev işlerinden ne kadar nefret ettiğinden, bir de ciddi stres altında kaldığında bazen panik atak geçirdiğinden söz etti. Yürüyüş tamamlandı. Lisedeyken iki kez intihara teşebbüs ettiğini de söylemişti bana. Uzun süren bir sessizliğin ardından bundan sonra çocuk sahibi olmasının mümkün olmadığını da. Sonra ikimiz de sustuk. Onun henüz her şeyi söylemediği izlenimini edinmiştim. Bu yüzden biraz bekledim. Bir 100 metre kadar yürüdükten sonra geri dönmemizi önerdi ve geriye döndüğümüzde Tessa'ya hamile olduğum dönemi sana hiç anlatmamıştım. Belki anlatmalıyım dedi. Manzaralı bir yere vardık ama yürümeye devam etti. Hamile olduğumu öğrendiğimde 19 yaşındaydım, tek başımaydım. Korkmuştum ve babasına da aşık değildim. Biraz durdu ve devam etti. Hem utanıyordum da, ailem evlilik dışı ilişkiye pek hoş gözle bakmazdı. O zamanlar onları anlamadım, o zamandan bu zamana işte. Detaylandırmasına gerek yoktu. Güçlü, itikat sahibi olduğunu biliyordum. İnancı ve tanrısından utanmayan bir kadın olarak ilişkimizin daha en başından beri kendi deyimiyle iffetli kalmamızı istemişti. İnançlarına saygılıydım. Her ne kadar o birkaç ay benim için oldukça zorlayıcı olmuş olsa da. Her türlü yürümeyi kesmiş doğuya yönelen patikaya bakıyordu. Karar vermeden önce çok düşündüm ama nihayet klinikten bir randevu aldım. Saat 10'da orada olacaktım. Daha erken bile gitmiştim. Yüzü bana dönük olarak geriye ağaçların arasında saklı görünmeyen bir ufka doğru bakıyordu. Beklerken sandalyelerin arasındaki sehpanın üzerine yığılı dergilerden birini karıştırıyordum.
Dergideki tüm reklamlara dikkat etmiştim de o çamaşır deterjanı, Tang reklamı ve Disneyland'de tatil, her birinde küçük birer çocuk varmış gibiydi. Elinde kirli bir çorapla kağıt bardaktan içerken ya da su kaydırağından kayarken, o anda bunlar sanki o malların reklamları değil de çocukların reklamıymış gibi göründü gözüme. Usulca durmuş dinliyordum, eline tuttum. Bir annenin uğraştığı tüm o şeyleri düşünmeye başladım. Bebek bezleri ve kolik ve uykusuz geceler, yalnızlık ve fedakarlıklar. Ama sonra diğerlerini de düşündüm. Bebeğimin ilk adımlarını görmek, doğum günü partileri, okulun ilk günü onu okula bırakmak, mezuniyet elbisesi seçmesine yardım etmek.
Sorun değil dedim. Başka zaman da konuşabiliriz.
Gözünde bir yaş damlası oluştu, sildi. Yapamadım Pat, bunu kaldıramadım. O dergiyi de alıp eve döndüm. Sonra sonbaharda doğum yapacağım için üniversite kaydımı iptal ettirip tam zamanlı çalışmaya başladım. Doğuma yetecek kadar para kazanmam gerekliydi. Sustu. Her zaman ucu ucuna yetti. Hiç çok paramız olmadı.
Biliyorum. Christie Üniversiteyi hiç bitirememişti. Hiçbir zaman bir eve sahip olamamış, hep iki işte birden çalışmıştı. Ses tonu bundan şikayetçi olmadığını söylüyordu. Ama Tessa'yı doğurma kararının hayatının tüm gidişatını derinden etkilemiş olduğunu da sezebiliyordum.
Çok şeyden vazgeçtim dedi usulca.
Ben de öyle düşünmüştüm dedi. Tessa'yı ilk kez kucağıma alana kadar.
20 dakika sonra yolumuzu yeniden bulduğumuzda bir yüzük alır almaz Christine Rose Ellis'e evlenme teklif etmeye karar verdim. Korkmuş, yalnız ve umutsuz genç bir kadındı ama yine de tüm hayallerinden vazgeçerek her şeyini başka birine feda edecek azmi bulmuştu. Ve bunu hiç kolay olmadığı halde 15 sene boyunca yapmıştı. Hayatımın geri kalanını geçirmek isteyeceğim kadın bunu yapabilen bir kadındı. Gerçi yalnızca birkaç ayımız daha varmış birlikte. Yine de ölüm döşeğindeyken bile Tessa'nın babasının adını söylememişti bana. Yalnızca artık yaşamlarının bir parçası olmadığından söz etmişti.
Bu konuda bana güvenmelisin Pat, lütfen. Öyle de kalması herkes için en iyisi olur.
Hepsi buydu. Ve 15 dakika önce Tessa, Paul'ün mektubunu gösterene dek bu kadarını bilmek yeterliydi. Ama şimdi artık öyle görünmüyordu.
30. ayrımın sonu. Sayfa 409.